أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 471. حديث صلة الرحم تزيد في العمر. Ana rahminden kaynaklı akrabalık bağlarını kuvvetlendirmek anlamına sıla-i rahim ömrü uzatır. Allahu Ekber. Ömrün ne kadar olduğunu bilmediğimiz kesin. Bilmediğimiz bir şeyin artış ve eksilmesi konusunda da söz söylemeye bence yetkimiz yok. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz sıla-i rahim ömrü uzatır diyorsa, demişse tamamdır. O dediyse tamam, dahası yoktur. Bir başka hadiste sadaka ömrü uzatır diyorsa, demişse o da tamamdır. Peki ama nedir uzayış? Bilmek zorunda değiliz. Eğer istiyorsak ömrümüz uzun olsun, biz de sıla-i rahme devam edeceğiz. Ama aslında hadisin belki daha merkezinde bir başka konu görüyorum gibi, o da sıla-i rahime dikkat etmek zorunda olduğumuz beyan ediliyor böylece. Yani ben ömrümün uzun olmasını istemiyorum, dolayısıyla sıla-i rahime de dikkat etmem demeye kimsenin yetkisi yoktur. Evet, bir Müslüman sıla-i rahim denilen gerçeği anlamalı ve buna titizlikle riayet etmek zorunda olduğunu bilmeli. Eğer ki birileriyle akrabalık bağı varsa, yani kişinin karısı, oğlu ve kızı kendisi ama anası ve babası ve çocuklarıyla bir bağ kurmuşsa, ana babasının ana babasından çocukları, onun da ana babası ve çocukları, onun da ana babası ve çocuklarıyla ta Hazreti Adem'e kadar devam eden bir silsileyle, hatta bütün insanlık bu anlamda sıla-i rahim denilen bir bağla bağlıysa, böylece bütün insanları Allah'a kulluğa, peygamberi anlamaya, Allah'ın dinini yaşamaya davetle görevli olduğumuz bilinci gerçekleşecekse, bu bizim görevimizdir. Zaten anladığım kadarıyla İslam dininin baştan sona benim ulaşabildiğim bölümleri bana İslam dini olarak öğrendiğim gerçeği iki yöntemle başkalarına ulaştırmamı emrediyordu. Birisi mekan ölçüsü, sanki öyle diyebileceğim bir ölçü. Evim benim merkezimdi, yaşadığım yer. Hemen sağdan soldan birinci kapı komşularım. Sonra onun yanındakiler de dahil. Sonra beşinci kapılar, bininci kapılar, on bininci kapılar ve bütün insanlık benim muhatabımdı. Bu anlamda, bu ölçüye göre. Bir de annem ve babam ve çocukları, onun annesi babası ve çocukları, onun da annesi babası ve çocuklarıyla Hazreti Adem ve çocuklarına kadar yine bütün insanlık muhatabım oluyordu. Buna göre ben, Hazreti Adem'den bu yana, ben olarak sorumlu olduğum yakınlarımı şöyle sıraya koyacak, gücüm yettikçe onlara ulaşmaya çalışacaktım. İşte bu benim ömrümü uzatacaktı. Peki ama ömrüm uzasın ya da kısalsın derdinde mi olacaktım? Öyle bir derdi bilmiyorum. Ama elbette bir kere daha la ilahe illallah diyebileceğim, bir defa daha onun gereğini yerine getirebileceğim, bir kere daha Allah'ı memnun edecek amellere ulaşacağım ömür için ben ömrümün bir kere daha uzamasını isterim elbette. Yani yeter bu kadar, bitti, nasıl olsa ben cenneti garantiledim, bundan sonra yapacağım her şey beni cehenneme doğru çevirecek şeklinde bir bilgim olsaydı, ben hemen ölmeyi isterdim elbette, ama olmaz öyle şey. Ben iyi bir Müslüman olmak için gayret edecek, bu gayretimin imkanı anlamına da ömrümün uzun olmasından yana olacaktım. Bunun için sadakaya dikkat edecek ve de sıla-i rahme dikkat edecektim. Bu hadislerle ilgili nedendir bilmem ama bir tartışma başlar hemen. Ömür bilinmez, kaç yıllıktır, hemen arkasından bir de ayet söylenir. ecel gelince zaten bir saat ileri veya geri gitmeyeceğine göre bu uzama neyin nesidir diye tartışmalar başlar. Evet, Kur'an-ı Kerim'de bu konuyu böylece beyan eden اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ayetlerini biliyoruz. Elbette iman etmek zorundayız çünkü kitabımızın ayetleridir. Ama yine aynı kitapta 35. sure Fatır suresinde 11. ayet şöyle. Önce Arapçasını okuyayım. وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْسَى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَسُ مِنْ اُمُرِهِ اِلَّا فِي كِتَابٍ اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ. Bir canlıya ömür verilmesi de, onun ömründen azaltılması da mutlaka bir kitaptadır, Allah'ın bilgisi dahilindedir denildiğine göre, yani ömürden bir noksanlaşma, وَلَا يُنْقَسُ مِنْ اُمُورِهِ tabiri, ömrün ziyadeleşmesi, artması yanında eksilmesini de gündeme getirdiğinden dolayı, bu eksilme ve artmayı biz bilmiyoruz demek daha güzel olacaktır bence. Yani Allah nasıl ayarlıyorsa bir ayarlamayla insanın ömrünü belirlemiştir. En son netleşen bölüm, sadakadan sonra, sıla-i rahimden sonra netleştirilen bölüm elbette değişmeyecektir beyan edilince, yani Azrail ve diğer görevli can alıcı meleklere emredilmiş, görev verilmiş de tamam, bunun dünyadaki nefesi bu kadardır, ona tahsisat bu kadar, bitti onun nasibi denilmişse elbette değişmeyecektir, ama o ne kadar olduğunun tespiti konusunda sanki böyle iki aralık kapı görüyoruz. Bir sıla-i rahim ömrü uzatır, bir de sadaka ömrü uzatır. Ya da bir sıla-i rahim, Müslümanın ciddiyetle üzerinde durması gereken görevlerden biridir. Bir de sadaka, yine aynı şekilde Müslümanın ciddiyetle üzerinde durması gereken görevlerden biridir. Tekrar okuyorum. Sılatur rahim tezidü fil umr. Ana rahminden kaynaklı akrabalık bağlarını kuvvetlendirmek, yani sıla-i rahim, ömrü uzatır. Hatta aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Mısırlıların akrabamız olduğunu beyan ettiğine göre, bütün Mısır, dünkü Kureyş için ama kıyamete kadar bütün Müslümanlar için bu açıdan sıla-i rahmin gerekliliği sınırları içinde yer alıyordu. Çünkü Hacer annemiz, İbrahim aleyhisselamın babamız İbrahim'in hanımı Hacer annemiz oradan gelmiş. Çünkü Mariye annemiz aleyhissalatü vesselama gönderilen önce cariye sonra İbrahim adındaki aleyhissalatü vesselamın oğlunun annesi durumunda olan Mariye annemiz, o da Mısırlıydı ve akrabamız durumundaydı. 472. Es-sâimu la turaddu da'vetu. Oruçlunun duası geri çevrilmez. Öyleyse Allah'tan ne isteyecekseniz oruç tutunuz ve o gün isteyiniz. Ya da daha çok para, mal ve mülk, at ve araba, arabanın modelleri, evin şekli, paranın hacmi ya da ne isteyeceksen dünya ve dünyalık adına sen oruç tutacak ve o ağızla aynı şekilde de dünyayı isteyeceksin, öyle mi? Artık ikisini birlikte düşün. Çünkü yeniden bir kere daha söylemeye cesaret edelim. Bir insan dünya mı, geç kenara ey dünya, içindekiler mi, beni ilgilendirmez, ben bugün oruçluyum diyebileceği bir gün, ekmek mi, su mu, bütün yiyecekler ve içecekler mi, ne anlamı var ama ben Allah için oruçluyum bugün dediği gün, böyle bir gününde Müslüman elini açacak Allah'a, oruçlunun duası geri çevrilmez diye Allah'tan o kenara çekildiği şeyleri kendisine vermesini isteyecek, öyle mi? O gün daha güzel şeyler isteyecektir elbette. Yani bir Müslüman kabul edileceği bir dua hakkı kendisine tanınırsa bunu nerede kullanacak zannedersiniz? Dünya ve dünyalıklarda, yarın bitecek işlerde, elinde kalmayacak şeylerde mi kullanacaktır? Hani biraz daha olayı daha canlı tasavvur edebilmek için yeniden beyan edeyim. Diyelim ki, hani oturduğumuz yerde öyle düşünelim, Allahu Teala haber gönderse, kulum, sana üç dua hakkı veriyorum. Nerede istersen kullanabilirsin. Mutlaka kabul edeceğim üç duadır dese, ne dersiniz, nerede kullanırsınız? Son model bir araba, muhteşem bir şato, bir benzeri iş yeri veya dolu dolu bitmeyen keseler ve kasalar mı istersiniz acaba? Hani var ya, öyle denilmiş bir hikaye anlatımında. Adam çölde yolunu kaybetmiş, dizinin dermanını, gözünün ferini de kaybetmiş, her şey bitti, tam ümidini yitirdi yitirecek, bir kere ayağı tökezlediği, neredeyse düştü düşecek olduğu bir dönemde, birdenbire tam da düşecekken elini bir pirifani nur yüzlü adam tutuvermiş, kaldırmış şöyle. Demiş ki, beni Allah gönderdi, sana üç şey isteme hakkı verdi, iste ne istersen mutlaka verecek demiş. Adam hiç düşünmeden otomatik bir benlikle hemen bir pet şişe soğuk su demez mi? Anında elinde su belirivermiş. İçmiş içtikçe gözü canlanmış, önü canlanmış, hayata dönmüş, aklı başına gelmiş, şöyle ne dediğini, nerede olduğunu düşünmüş. Tamam demiş ama hayret, su bitmemiş, içtikçe içmiş ama suyu yine de bitirememiş. Öteki demiş ki, beni sana Allah gönderdi, iki şey daha isteyebilecektin, hatırlatayım. Bir istedin, bak verildi ve iyi bil ki bu su, sen ölünceye kadar bitmeyecek. Kesinlikle sana tahsis edilen bu senin ömrünle beraber sana yetecek demiş. Adam şöyle ufka doğru bir bakmış, bir de ayaklarının dibine, bir de karşıdakine, sonra elindeki şişeye, sonra demiş ki, ne olur ne olmaz sen iki pet şişe daha soğuk su ver bana. Ne dersiniz? Oruçlunun duası geri çevrilmez. Neye dua edersiniz? Hadi oruç tutalım yarın. Bugün oruçluydunuz. O zaman hadi dua edelim bugün. Ne diyelim Allah'tan, neler isteyelim? Allah'a soralım ne isteyeceğimizi. Bunu söyleyen Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme danışalım. O olsaydı neler söylerdi, onları söyleyelim. Diliniz dönmez mi? İmkanınız yok mu? Dükkan ve tezgahtan zaman bulamadınız mı? Siz ev işi, dünya işi, dünyalık işlerle meşgul olarak siz duaya bile zaman bulamadınız, ne diyeceğinizi bilemediniz mi? O zaman niye oruç tutuyordunuz? Dua olsun, ibadet olsun diye, hiç olmazsa şöyle oruç tuttuğunuz dönemlerde Allah'ın kitabından biraz, peygamberin sünnetinden biraz ayırmaya, biraz okumaya, biraz öğrenmeye çalışın, hayatınızda onu bütünleştirmeye çalışın da ne diyeceğinizi onlardan öğrenin inşallah. Tekrar ediyorum. As-saimu la turaddu davetuhu. Oruçlunun duası geri çevrilmez. Ama oruçlu Allah'ın istediği gibi oruç tutsun. Yani ağzını yeme ve içmede kullanmadığı gibi dedikoduda, şirkte ve isyanda ya da yalan ve dolanda veya gıybette de kullanmasın. Allah'ın istemediği şeylerde kullanmasın ağzını. Bütün bedenini de kullanmasın elbette. Yapmayacağı şeyleri yapmamak anlamına bir ibadet olsun oruç ona. Sonra da dua etsin. Önce kendisi için, hanımı veya kocası, oğlu kızıyla beraber kendisi demektir. Annesi, babası ve çocuklarına, bütün Müslümanlara ve bir de aklına gelirse bize dua etsin. Allah ayağımızı kaydırmasın. Allah şaşırtmasın. Yani dünya ve dünyalıklara daldırmasın, dünyayı ekber hemmina eylemesin, ana hedefimiz, temel düşüncemiz kılmasın, razı olacağı bir hayatta istihdam etsin, sonu cennet olan bir hayat lütfetsin ve bu hayatta kolaylıklar ihsan etsin, dua etsin de kabul edileceğine kalbi mutmain olsun. 473 Es-subhatu temne'ur rizqa. Sabah namazı sonrası, yani günün ilk vakitlerinde uyumak rızka engel olur. Öyle diyorsun ama babamın babasının dedesinden kalma miras malını ben çocuğumun çocuğunun çocuğuna da yeteceğini zannediyorum. Evet, dolayısıyla ben sabah da uyuyacağım, akşam da, gündüz de uyurum, gece de. Bu rızka engel olmaktan nedir, ne menem şeydir deme. Demek ki Sabah namazından sonra biraz uyumayacaksın. Bu biraz ne kadar mı? Mümkünse en güzeli öğleye kadar. Yani kaylule denilen öğle namazından sonra ikindi namazına kadarki süre içinde namaz dışında geri kalan zaman için bir uyku vakti ayırabilirsin, ayırmalısın da zaten. Çünkü Nur suresi 58. ayette ortalarında وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ buyurulmaktadır. Yani öğleyin elbiselerinizi soyunduğunuz vakitte yanınıza girme konusunda çevrenizdekiler şöyle şöyle davransınlar denilmektedir. Ayetin başını ve sonunu siz okuyun inşallah. İşte buna göre bir Müslüman yatsı namazından sonra uyuyacaktır. Gece yarısından sonra veya gecenin üçte ikisinden sonra son üçte birine uyanık geçirecektir. Allah'a kul olma yolunda Kur'an ve sünnetle birlikte Allah'ın dediklerini dinlemek, peygamberin dediklerini uygulamak konusunda bir gayret meşgalesi olacaktır onun için gecenin o en bereketli zamanı. Sonra sabah vakti girecek, sabah namazına kadar elbette Allah'a kullukla beraber olacak. Güneş doğduktan sonra da bir süre ki yaygın adıyla kerahat vakti bitene kadar şöyle 50-55 dakika kadar uyanık kalacaktır. Sonra uyuyabilir ve fakat eğer öğlene kadar da devam ederse Allah'ın kendisine ayırdığı helal rızkı temin için gayret eder ya da gece aldığı mesajı gündüz o günün ilk saatlerinde Müslüman kardeşleriyle paylaşmak için bir programın insanı olursa öğle namazından sonra da uyuyacaktır. Ama sabah günün ilk vakitlerinde uyuyorsa bu onun için rızka engeldir. Uyumamalıdır. Sabah namazını Allah rahmet ve merhametine gark etsin bir hocamızın beyanıyla yatağın sağında kılıp sola selam verdikten sonra yeniden yatağa düşmek şeklinde bir uygulama. Galiba zaten uyanmadan namaz kılmak ya da ne olur ne olmaz asgari seviyeyle uyur uyanık arasında işi idare etmek gibi bir hareket demektir ki Allah'tan af dilemekten başka yapacağımız bir şey yoktur. Demek ki sabah namazı sonrası yani günün ilk vakitlerinde uyumak rızka engel olur. 474. Es-sabru inde sadmetil ula. Sabır özellikle musibetin yani sarsıntının ilk anında olmalıdır. Bir kadın feryadu figan ağlıyorken aleyhissalatü vesselam yanında birkaç sahabeyle yanından geçer. Kadına der ki bu kadar feryat etme. Allah'ın verdiğine tabi ve teslim ol. Kadere rıza göster. Allah böyle uygun görmüştür de ve sabret der. Kadın ölen oğlundan dolayı aklı başından gitmiştir. Ne dediğini bilmez konumda. Tabi ölen senin oğlun değil gibi bir tavır içine girer. Ama aleyhissalatü vesselam geçer geçmez yanından hemen arkasındakiler ne yaptın sen kadın o peygamberdi böyle mi söylenirdi senin hayrın için söylemişti diye uyarıda bulununca kadın hemen aklını başına toplar doğru gider aleyhissalatü vesselamın yanına. Hatta rivayetlerde bir kapıcı da yok olarak peygamberin yanına girmeye engel de bulunmaz zaten o zaman der ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle görüşür. Özür diler, af ister, istiğfar eder. Aleyhissalatü vesselam da der ki, Es-sabru inde sadmetil ula. Vurgunu ilk yiyince ya da sarsıntının ilk anında veya musibet başa geldiğinde hemen o zaman ilk etapta, ilk günlerde, ilk anda, ilk vurgunda sabır sabırdır. Değilse 3 sene geçmiş, 5 sene geçmiş, sabretmişsin. Elbette yine sabretmen gerekir. İsyan edersen yine isyandır, günahtır. Ve fakat ilk anda yapılan elbette daha makbul olandır. Peki, inde sadmetil ula bir sabır. Ne dersiniz? En sevdiğiniz, canınız ve ciğerpareniz ölmüş o zaman mı? Ondan haber alınca mı? Elbette. Mesela kocasının ölüm haberini karısına getirmiştim birinde bir Müslümana. Hemen haberi alır almaz işin ciddiyetine vakıf hazırmış da meğer abdesti duruyormuş. Hemen dönüverdi, geçti kenara, namaza durmuştu. Öyle değil mi? Öyle olması gerekmez mi? Ne yapsındı ki? Veren Allah değil miydi? O alınca ne diyecekti ki ona? Elbette tabi ve teslim olacaktı. Başka ne olsundu ki? Bütün olaylarda, başımıza gelen her bir musibette, yani bizi sarsan her bir imtihan sorusunda bize düşen sabretmek, dayanıp direnmektir. Sen bilirsin ya Rabbi, bana dayanma gücü ver. Bu başıma gelen felaket sebebiyle benim ecrimi ve mükafatımı bana lütfet ya Rabbi ve bundan daha hayırlısını bana nasip et ya Rabbi diye dua etmelidir. Allahümme cürni fi musibeti ve ahluf li hayran minha şeklinde aleyhissalatü vesselam'dan öğrendiğimiz bir duayı hemen yapıvermek sabrın ilk anda yapılması gereken bölümlerinden biridir. Yine sabırla ilgili aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. 475. Es-sabru nısful iman ve'l-yakînu el-îmânu kullu. Sabır, imanın yarısı. Yakîn ise, yani inançtan ettik ve kesinlik ise tamamıdır. Öyleyse, imanın yarısı, yani sabretmek, yani iman etmek birbiriyle nasıl da bütünleşiyor? Kur'an-ı Kerim bize sabretmek konusunda üç ayrı model peygamber sunuyor. Örnek olarak, birisi yapacağı işi yapmaya devam konusunda sabır, Nuh aleyhisselam. 950 yıl, düşünemeyeceğimiz, tasavvur edemeyeceğimiz, nasıl olduğunu kafamız ve gönlümüzle ihata edemeyeceğimiz bir işkence ortamına karşı Allah'ın dediği gibi olmaya devam etmek sabrını gösteren Nuh aleyhisselam. Bıkmadan, usanmadan, Allah ne istediyse onu yapmaya devam etmek. Ta sonunda Hud suresinin 36. ayetinden öğrendiğimiz, artık bu ana kadar, şimdiye kadar inananlar hariç bir daha başka inanan olmayacak vahiy gelince, işte o zaman sabrının bitmesi gerektiğini anlamış ve kavminin helaki için Allah'a el açmıştır. Öyleyse, yapacağı işi yapmak, bu konuda bıkmadan, usanmadan devam etmek konusunda bir sabır örneğidir. Aktif sabır diyebileceğimiz, yapılması gerekeni yapmaya devam anlamına sabır. Bir de, Eyüp aleyhisselamın sabrı vardır, örnek olarak bize sunulan. Öyle ki, yıllarca, neredeyse derman bitmiş, can bitmiş halde, hastalığa müptela olmuş, şeytan yormuş, yorgunluk vurgununu vurmuş. İşte böyle bir durumda bile yapmayacağı şeyleri yapmayan bir peygamber örneği, ibadete devam ama isyandan kaçmaya da devam mantığında ikinci bir örnek var karşımızda. Yani sanki ben 10 yıldır namaz kılıyorum yeter artık dememek, yapılacak şeyin devamı anlamına Nuh aleyhisselam örnekliğinde bir sabırken, ben 20 yıldır içki içmiyorum, artık yeter dememek de yapmayacağı şeyi yapmamaya devam anlamına Eyüp aleyhisselam örneğinde bir sabır demektir. İşte Eyüp aleyhisselam, yapılmayacak şeyleri yapmamak, yani isyan etmemek, karşı gelmemek, Allah'ın dediğinin dışına çıkmamak anlamına kendisinden istenen kulluğu icra etmek şeklinde bir sabrın örneğidir. Bunlar başa gelen işlerdir ve Allah'ın söyledikleri işler. Ama bir de Yakup ve Yusuf aleyhisselamların sabrı var ki, o bir başka sabır boyutudur. Allah nasıl isterse öyle imtihan eder demektir sabır. Buna teslim olmak, tabi olmaktır sabır. Boyun bükmektir sabır. Allah'ım sen nasıl istersen öyle imtihan edersin, bana tabi ve teslim olma imkanı ver, kolaylıklar ihsan et diyebilmektir sabır. Öz oğlunu, öz oğulları elinden alacaklar olsun, olacak diyebilmektir sabır. Her şeye rağmen hayatta olduğunu bilmek ama ele geçirmemek konusunda dayanıp direnebilmektir sabır. Evlatları, diğer oğlunu da elinden alacaklar diye plan ve program yapacaklar olsun, sabretmesi gerekir, dayanacaktır. İşte bunu diyebilmektir sabır. Kardeşlerinin plan ve programlarıyla tuzaklarına düşen, kendisini kuyuda bulan, sonra saray erkanının ortamında saray kadınlarının, entrikalarının muhatabı olan ama her şeye rağmen sonunda zindana atılan ama nasıl imtihan ederse etsin o en iyisini bilendir demeyi bilen Yusuf Aleyhisselam'ın sabrıdır sabır. Allah nasıl imtihan ederse öylece imtihan etmeye Allah'ın yetkisi var. Takdir ona aittir, bize düşen teslimiyettir demektir sabır. İşte sabır, nısful imandır, imanın yarısı. İnanacaksın ve direneceksin. Yeter demeyeceksin, bıkıp usanmayacaksın, devam diyeceksin, sabredeceksin. Ama yakine gelince, yani inançtan netlik ve kesinlik, öyledir demek, tamam demek, o imanın tamamıdır elbette. Tümüdür. Yani inandığın şeye tam inandın mı? İnandığından dolayı başına gelecek şeyler de içine girer onun, yapacağın işler de içine girer. Artık hepsine birden kabul dedin mi, yakın sahip oldun mu, bütün varlığınla bilebildin, ona tabi ve teslim oldun mu, bu imanın tamamıdır elbette. Tekrar okuyorum. As-sabru nısful iman, vel-yakînu el-îmânu kullu. Sabır imanın yarısıdır. İnançtan netlik ve kesinlik anlamına yakın ise tamamıdır. 476. Es-sıdku tuma'ninetun ve innel kezibe ribetun. Doğruluk iç huzurudur. Yalan ise sıkıntı veren kararsızlıktır. Şektir, şüphedir, kararsızlıktır, düzensizliktir. Ama doğruluk, ama sadakat İtminandır, kalbin huzurudur, iç huzurudur. Eğer insanlar Allah dedi, peygamber dedi diye hareket edebilirlerse, programı Allah'tan alırlarsa, onlar gerçekten rahat ve huzur içinde hareket ederler. Acabaları yoktur çünkü işlerinde. Öyle demişse öyledir, tamamdır işte o kadar. Mesela, Musa Aleyhisselam'ı hatırlayın. Cenab-ı Hak'tan aldığı bir programla kavmini Mısır'dan çıkaracak ve Sina'ya doğru, arz-ı mev'uda doğru yürütecekti. Öyle demişti Allah. Dediyse tamam, onun dediği güzeldi. Birinci bölüm. Sonra demişti ki Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a, denize varınca asan ile vuracaksın, kupkuru yollar açılacak. Karşıya geçince, işiniz bitince, o yolu kullanınca tekrar gerisin geriye kapatma çünkü peşinizden gelenler olacak. Onlar o suda boğulacaklar, bunu böyle bilesin. Yani, demek ki takip edilecek, demek ki oraya kadar gelecekler Firavun oğulları, demek ki böyle bir iş gerçekleşecek, olsun ama suda bir yol açılacak, karşıya geçilince de bu yol kapatılmayacak. Çünkü Firavun oğulları da oraya girecek ve boğulacaklar. Bu bilgiyi Allah'tan alan Musa Aleyhisselam'ın kalbini düşünebildiniz mi? Ne kadar rahat, ne kadar huzur içinde. Ne kadar mutmain, Allah dediyse tamam, dahası var mı? Her konu öyle değil mi? Mesela sabah namazının farzını iki rekat kılarken ve her bir rekatta bir tek rükû ama iki secde ederken kalbiniz rahat mı? Elbette, çünkü programı Allah'tan ve Resulünden aldınız değil mi? Ama mesela oğlunuz konusunda, kızınız konusunda, nereye yatıracağınız, nereden kaldıracağınız konusunda neler yapıyorsunuz? Kalbiniz mutmain olabilir mi? Mümkün mü? Programı Allah'tan almadınız çünkü değil mi? Mesela kurban konusunda ne kadar rahatsınız değil mi? Zekat konusunda ne kadar kalbiniz mutmain değil mi? Bir sıdık, bir sadakat söz konusu çünkü Allah dediyse tamam, peygamber dediyse tamam diyorsunuz değil mi? Elbette. Ve fakat hani kendi kendinize verdiğiniz kararlar toplumsal baskıyla veya başka yollarla kendiniz kendi kendinize yol bulmuşsunuz, ona göre karar almışsınız ise bu konuda kalbiniz mutmain olur mu? Bir iç huzuru duyabilir misiniz? Çünkü yaptığınız sadakat değilse, doğruluk değilse, siz Allah'a ve Resulüne, onların mesajına, sıdk ile, sadakatle, sadıkane, bağlılıktan dolayı bu işi yapmıyorsanız, elbette siz rahat ve huzur içinde yapamayacak, duramayacaksınız. Tam mukabili yalana gelince, o zaten sıkıntı veren bir kararsızlıktır. Yani yalan, senin sana söylediğin yalan olabildiği gibi, sana başkalarının söylediği yalan ya da Allah'ın ve Resulünün sözünü yalan saymak şeklindeki bir değerlendirme ürünü olan yalan, ancak kişiyi huzursuz edecektir, şüpheye düşürecektir, densiz ve dengesiz kılacaktır, kararsızlık ortamı oluşturacaktır. Öyleyse, tekrar okuyorum. As-sıdku tuma'ninetun ve innel kezibe ribetun. Doğruluk iç huzurudur, yalan ise sıkıntı veren kararsızlıktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.